Ayrım 43.
Kısa bir süre sonra ter içinde kalan, rastgele yumruk sallayan şavalin bütün gücü tükendi. Etyen onca öfkesine karşı yüzünü, göğsünü korumayı sürdürüyor, hemen bütün vuruşları savuşturuyordu. Bunların ancak bir ikisi şurasını burasını sıyırıp geçiyordu. Kulağı yarıldı, takılan bir tırnak boynunun derisini götürdü. Öyle canı yanmıştı ki o da korkunç bir yumruk sallarken dayanamayıp bir küfür savurdu. Şaval gene sıçrayarak göğsünü korudu. Ama öne eğildiğinden yumruk yüzüne geldi. Burnunu patlatıp gözünü çökertti. Hemen burun deliklerinden şakır şakır kan boşandı, gözüm morarıp şişti. Bu kızıl sel içinde gözleri neredeyse görmez olan sefil adam, sarsıntıdan beyni sersemlemiş bir halde, şaşkın kollarla havayı yumruklarken, sonunda tam göğsünün ortasına inen başka bir yumruk işini bitirdi. Bir çatırdı duyuldu, arabadan atılan bir alçı çuvalının ağır düşüşüyle sırt üstü yere serildi. Etyen bekledi. Hadi kalk ayağa, hala istiyorsan yeniden başlarız. Şaval karşılık vermeden birkaç saniyelik bir sersemlemeden sonra yerde kıpırdadı. Kolunu, bacağını gerdi, güçlükle toparlandı. Birkaç dakika tor top olup dizlerinin üzerinde kaldı. Elini cebine sokmuş, kimsenin görmediği bir şeyler yapıyordu. Sonra ayağa kalkınca boyun damarlarını oklava gibi şişiren vahşi bir narayla yeniden saldırıya geçti. Ama Catherine görmüştü. Elinde olmadan yüreğinden gelen bir çığlık kopardı. Kendisinin bile bilmediği bir yeğlemeyi açığa vuran bu çığlığa pek şaştı. Dikkat et, bıçak var elinde. Etyen bu birinci vuruşu kolaylıkla savuşturacak zamanı ancak bulabilmişti. Kazağın yünü bıçağın kalın ağzıyla yırtıldı. Şavalin elinde bakır bir bilezikle şimşir sapa tutturulmuş bir bıçak vardı. Hemen şavalin bileklerine yapışmıştı bile. Aralarında korkunç bir savaş başladı. Etyen adamın bileğini bıraktığı anda mahvolacağını biliyordu. Beriki kolunu kurtarıp vurmak amacıyla karşısındakini sarsıp duruyordu. Bıçak yavaş yavaş alçalıyor, gergin kollar yoruluyordu. Etyen tam iki kez soğuk çeliği derisinin üzerinde hissetti. Büyük bir çaba harcayarak bileği öyle bir büktü ki bıçak açılan elden kaydı. İkisi birden yere atladılar ama bıçağı Etyen kaptı ve rakibine çevirdi. Dizini sırt üstü düşen şavalin gırtlağına dayamıştı. Ah namussuz alçak, şimdi cehennemin dibini boylayacaksın. İçinden gelen iğrenç bir ses kulaklarını sar edercesine uğulduyordu. Apansız bir öldürme çılgınlığı, bir kan dökme gereksinimi yüreğinin ta derinliklerinden çıkıp yükseldi, çekiç vuruşları gibi şakaklarında zonklamaya başladı. Hiçbir zaman böyle bir öldürme nöbetiyle sarsılmamıştı. Oysa sarhoş da değildi. Irza geçmenin tam kıyısında çırpınan bir şehvet düşkününün umutsuz ürpertisiyle kalıtımsal kötülüğe karşı koymaya çalışıyordu. Sonunda kendini yendi, bıçağı arkasına fırlatıp boğuk bir sesle homurdandı. Ayağa kalk ve defol buradan. Resenör bu kez kendini tutamayıp atılmıştı ama bir bıçak darbesi yemek korkusuyla aralarına girmeye pek cesaret edememişti. Dükkanında adam öldürülmesini istemiyordu. Öfkeden o kadar bağırıyordu ki tezgahın arkasında dimdik duran karısı gene vakitsiz bağırdığını belirtmek zorunda kaldı. Fırlatılan bıçakla bacaklarından yaralanmasına ramak kalan Suvener'in sonunda sigarasını yakmaya karar verdi. Bu işte bitmişti demek. Catherine her ikisi de yaşayan iki erkeğin karşısında şaşkın şaşkın bakınıp duruyordu. Defol git diye yineledi Etyen. Defol yoksa gebertirim seni. Şaval ayağa kalktı. Burnundan hala akan kanı elinin tersiyle sildi ve çenesi al kanlara bulanmış, gözü mosmor, yenilginin verdiği öfkeyle ayaklarını sürüye sürüye kapıya doğru yollandı. Catherine bilinçsizce ardına takıldı. Adam o zaman doğruldu. Nefretini bir küfür sanağı halinde boşalttı. Yo, hayır hayır. Yo, sakın geleyim deme. Madem onu istiyorsun onunla yat pis kaltak. Ve eğer canını seviyorsan sakın bir daha evime ayak basma. Kapıyı şiddetle çarpıp gitti. Ilık meyhaneye derin bir sessizlik çöktü. O kadar ki yanan kok kömürünün hafif çıtırtısı işitiliyordu. Yerde devrilen iskemleyle küçük bir kan birikintisi kalmıştı yalnızca. Bunu da yerdeki kumlar içiyordu. Etienne ile Catherine Resenör'ü meyhanesinden çıktıktan sonra sessizce yürüdüler. Buzlar çözülmeye başlamıştı. Büsbütün erimemekle birlikte karı çamurlara bulayan yavaş ve soğuk bir çözülmeydi bu. Koyu kurşuni gökyüzünde ta yukarılarda esen bir fırtınanın delice sürükleyip götürdüğü kapkara paçavraların kocaman bulutların ardında belli belirsiz dolunay görünüyordu. Aşağıda yeryüzünde en küçük bir esinti bile yoktu. Beyaz kar kümelerinin gevşek bir düşüşle yuvarlandıkları damlardan süzülen damlaların şıpırtılarından başka bir şey duyulmuyordu. Etienne başına kalan bu kadından rahatsız olmuştu. Can sıkıntısı içinde ne diyeceğini bilemiyordu. Genç kızı yanına alarak götürüp Requalart'a saklamak çok saçma geliyordu ona. İşçi mahallesine anasının babasının yanına götürmek istemişti ama Catherine bu öneriyi dehşetle reddetmişti. Hayır hayır, onları öyle aşağılık bir biçimde bırakıp gittikten sonra başlarına dert olmaktansa ölmeye razıydı. Şimdi artık ikisi de konuşmuyor, birer çamur deryası haline gelmekte olan yollarda rastgele yürüyorlardı. Önce Varrox'a doğru inmişlerdi. Sonra sağa saptılar, cüruf yığınıyla kanal arasından geçtiler. Etienne en sonunda iyi ama her şeye karşın bir yerde yatmalısın dedi. Benim bir odam olsa seve seve seni oraya götürürdüm. Ama apansız duyduğu garip bir utangaçlık sözünü yarıda kesti. Geçmiş günler, bir zamanlar birbirlerine duydukları dayanılmaz istekler, gidip birlikte yaşamalarına engel olmuş incelikler, utanmalar geliyordu akıllarına. Böylesine heyecanlanıp içinde uyanan yeni bir istekle yüreği yavaş yavaş ısınmaya başladığına göre kızı hala arzuluyor muydu acaba? Bir süre önce Gaston Marie'de attığı tokatlar yüreğini hınçla dolduracak yerde şimdi isteklerini kamçılıyordu. Ve kızı alıp Requalart'a götürme düşüncesinin son derece doğal, kolayca gerçekleştirilebilecek bir şey gibi görünmesine şaşıp kalıyordu. İyi ama canım, bir karar vermelisin, seni nereye götüreyim? Benden o kadar nefret mi ediyorsun ki birlikte oturmak istemiyorsun? Catherine saboları tekerlek izlerinde kaydığından bir iki adım geride ağır ağır onu izliyordu. Başını kaldırmadan, benim derdim kendime yeter, bir de sen çıkma Tanrı aşkına. Dediğin neye yarar ki artık, benim bir aşığım, senin de bir kadının varken ha? Mouquet'ten söz ediyordu. 15 gündür ortalarda dolaşan söylentiye dayanarak genç adamı o kızın yanında sanıyordu. Etienne bu söylentinin doğru olmadığına yemin edince kız kafasını salladı, onları dudak dudağa öpüşürken gördüğü akşamı anımsattı. Etienne durdu, bütün bu saçmalıklar ne kadar yazık değil mi diye sordu. Oysa ne güzel anlaşabilirdik. Kız hafifçe ürperdi, sonra hadi hadi hiç pişmanlık duyma dedi. Çok şey yitirmiş sayılmazsın. Ne hastalıklı ne çelimsiz olduğumu, iki metrelik değerindeki tereyağı kadar bile çekmediğimi bir bilsen, bünyem o kadar kötü ki hiçbir zaman tam kadın olamayacağım besbelli. Ve hiç çekinmeden dobra dobra sürdürdü. Bir türlü gelmek bilmeyen ergenlik kendi kabahatiymiş gibi kendini suçluyordu. Bu durum bir erkekle düşüp kalkmasına karşın onu küçültüyor, bir kız çocuk düzeyine indiriyordu. Çocuk doğurabildi mi insanın bir özürü olurdu hiç olmazsa. Büyük bir acıma duygusuna kapılan Etienne alçak sesle zavallı yavrum benim dedi. Cüruf yığınının dibine gelmişler, koskoca tepenin gölgesine saklanmışlardı. Tam o sırada kapkara bir bulut ayın önünden geçiyordu. Birbirlerinin yüzünü bile görmüyorlardı. Solukları karışıyor, dudakları aylarca içlerini yakmış olan bir öpüşme isteğiyle birbirini arıyordu. Ama ansızın ay bulutlardan sıyrıldı, tepelerinde ay ışığının beyaza boyadığı kayaların başında dimdik duran Varrox nöbetçisini gördüler. Sonunda onca arzulanan öpüşmeyi gerçekleştiremeden, içinde azıcık öfke, belli belirsiz bir tiksinti ve çokça dostluk bulunan o eski utangaçlık gene onları ayırdı. Topuklarına kadar çamurlara bata bata yeniden yola koyuldular. Karar verdi mi? İstemiyor musun diye sordu Etienne. Hayır dedi kız da. Şaval'den sonra sen mi? Ha? Senden sonra bir başkası? Hayır, bu beni iğrendiriyor. Zaten hiçbir zevk almıyorum. Öyleyse neye yarar ki? Sustular, tek ses söylemeden 100 adım kadar yürüdüler. ''Nereye gittiğini biliyor musun bari?'' diye sürdürdü Etyen. ''Böyle bir gecede seni dışarıda bırakamam.'' Kız sadece doğal bir sesle ''Eve dönüyorum.'' yanıtını verdi. ''Şaval benim erkeğim. Onun evinden başka bir yerde yatamam.'' ''İyi ama dayaktan canını çıkarır senin.'' Yeniden sustular. Genç kız olacaklara razı bir tavırla omuzlarını silkmişti. Döverdi elbet. Dövmekten yorulunca dururdu. Böylesi orospu gibi sokaklarda sürtmekten daha iyi değil miydi? Hem sonra dediğine göre tokat yemeye de alışmıştı. 10 kızın içinde 8'inin kendisi kadar iyi bir yere düşmediğini düşünerek avunuyordu. Eğer günün birinde aşığı tutar da kendisiyle evlenirse, doğrusu ya, büyük bir kibarlık olurdu bu. Etienne'le Catherine farkında olmaksızın Monsu'ya yönelmişlerdi. Kasabaya yaklaştıkça suskunlukları daha da uzuyordu. Sanki daha önce bir arada bulunmamış gibiydiler. Genç adam onu gene Şeval'in yanına dönmüş görmekten duyduğu büyük üzüntüye karşın kandırabilmek için söyleyecek bir şeyler bulamıyordu. Yüreği parçalanıyordu. Ona verilecek daha iyi bir şeyi de yoktu. Kaçak geçen bir yaşam, yoksulluk ve eğer askerlerden birinin kurşunu gelip de beynini dağıtmışsa yarınsız, upuzun bir gece. Gerçi gerçekten de başka bir üzüntü yaratmadan şu anda başlarında olan derdi çekmek daha akıllıca birer davranıştı. Etienne başını önüne eğmiş, kızı sevgilisinin evine götürüyordu. Catherine onu ana yolda işliklerin köşesinde Picot meyhanesine 20 metre kala durdurunca hiç karşı koymadı. Buradan öteye gelme, seni görürse işler daha kötüleşir. Kilisenin saati 11'i çalıyordu. Meyhane kapalıydı ama kepenklerin yarıklarından ışık sızıyordu. ''Hoşça kal.'' diye mırıldandı kız. Elini uzatmıştı. Delikanlı bu eli tutmuş bırakmıyordu. Genç kız ayrılabilmek için usul usul çekip kurtarmak zorunda kaldı. Sonra ardına bakmadan anahtarıyla küçük kapıdan eve girdi. Etyen olduğu yerde duruyor. Neler olup biteceğini anlamak için kaygılı gözlerle evi kolluyordu. Kulağı kirişteydi. Dövülen bir kadın çığlığı işitmekten korkuyordu. Ev hala karanlık ve sessizdi. Sadece birinci kat pencerelerden birinin aydınlandığını gördü. Kanat açılıp da tanıdığı ince gölge sokağa doğru eğilince ilerledi. Bunun üzerine Catherine alçak sesle fısıldadı. ''Daha dönmemiş, ben yatıyorum. Yalvarırım sana hemen uzaklaş buradan.'' Etyen uzaklaştı. Buzların çözülmesi hızlanmıştı. Saçaklardan sel gibi sular akıyordu. Duvarlardan, tahta perdelerden, sözün kısası gecenin karanlığında yitip gitmiş bu sanayi kasabasının birbirine karışmış bütün kitlelerinden bir nem teri sızıyordu. Etyen yorgunluktan ve üzüntüden bitkin düşmüştü. Bir an önce yerin altına girip kaybolmaktan başka bir şey istemediği için doğruca Le Croix'a yollandı. Sonra aklına gene Varrox geldi. Ertesi gün madene inecek Belçikalı işçileri, askerlere pek kızan, kendi ocaklarına yabancıların girmesine göz yummamaya kararlı arkadaşlarını düşünüyordu. Ve eriyen karların oluşturduğu gölcükler arasından yeniden kanal boyunca yürüdü. Etienne Curuf yığınının yakınına geldiğinde ay bütün parlaklığıyla göründü. Başını kaldırıp yukarıda esen fırtınanın bulutları önüne katıp kamçılayarak dört nala koşturduğu gökyüzüne baktı. Ama bulutlar gittikçe ağrıyor, iplik iplik dağılıyor, inceliyor, ayın önünden geçerken bulanık bir suyun saydamlığına görünüyordu. Öyle bir hızla birbirlerini kovalıyorlardı ki gezegen her an olanca duruluğuyla yeniden ortaya çıkıyordu. Etienne bu katıksız, saf aydınlıkla dolan gözlerini yere indirdiği sırada Curuf yığınının tepesindeki görünüm dikkatini çekti. Nöbetçi soğuktan kas katı kesildiği için şimdi yüzünü Marşines'e verip 25 adım gidiyor, sonra geri dönüp Monsieur'e doğru 25 adım yürüyordu. O siyah karaltının üstünde göğün soluk aydınlığı içinde ışıldayan süngünün beyaz parıltısı görülüyordu. Ama delikanlının ilgisini çeken şey Bonmort babanın fırtınalı gecelerde sığındığı taş barakanın ardındaki kıpırtılı gölge, nöbetçiyi gözleyen sürüngen hayvandı. Bir sansar gibi ince uzun, kemiksiz gövdesinden bunun Janlin olduğunu hemen anladı. Nöbetçinin onu fark etmesi olanaksızdı. Bu haydut hiç kuşkusuz yeni bir oyun hazırlıyordu. Çünkü askerlere müthiş kızıyor, ellerine birer tüfek verilip onu bunu öldürmeye yollanan bu katillerden ne zaman kurtulacaklarını sorup duruyordu. Etienne bir an oğlanın bir aptallık yapmasına engel olmak için seslenip seslenmemekte duraksadı. Ay buluta girmişti. Genç adam onun sıçramaya hazır bir biçimde toparlandığını görmüştü ama ay buluttan sıyrıldı. Çocuk hala çömeldiği yerde duruyordu. Nöbetçi her gidip gelişinde barakaya kadar ilerliyor, sonra sırtını çevirip geri dönüyordu. Bir bulutun ortalığı karanlığa boğduğu bir sırada Jeanlin vahşi bir kedi gibi askerin omuzlarına sıçradı, pençeleriyle sımsıkı tutundu, elinde açık duran sus dalı bıçağı adamın gırtlağına sapladı. Askerin yele kılından yakası zorluk çıkarınca bütün ağırlığını vererek iki eliyle birden bıçağın sapına abanmak zorunda kaldı. Çiftliklerin arkasında yakaladığı piliçleri az mı boğazlamıştı? İşini öyle çabuk bitirdi ki gecenin karanlığında yalnız boğuk bir çığlık duyuldu. Bir de tüfek madeni bir şakırdığıyla yere düştü. Buluttan sıyrılan ay bembeyaz şıkır şıkır parlıyordu. Şaşkınlıktan dona kalan Etienne hala yukarı bakıyordu. Çocuğa seslenmek istemiş ama sesi boğazda düğümlenmişti. Cüruf yığınının tepesi şimdi bomboştu. Bulutların telaşlı kaçışmaları üzerine artık hiçbir gölge düşmüyordu. Koşarak yukarı çıktı. Jeanlin'i kollarını iki yana açıp sırt üstü yere serilen cesedin başında dört ayak üstünde buldu. Ayın duru aydınlığında kırmızı pantolonla kurşuni kaput keskin çizgilerle ak karların üzerinde beliriyordu. Bir damla kan akmamıştı. Bıçak hala sapına kadar adamın boğazındaydı. Düşünmeden çılgınca bir yumruk savurup çocuğu cesedin yanına uzattı. "Neden yaptın bunu?" diye kekeledi çılgınlar gibi. Jeanlin toparlandı, incecik belini kabartarak ellerinin üstünde emekledi. Kocaman kepçe kulakları, çıkık çenesi yaptığı kötü işin etkisiyle tir tir titriyor, yeşil gözleri alev alev yanıyordu. "Allah'ın belası, neden yaptın bunu?" "Bilmiyorum, yapmayı çok istiyordum." Bu yanıtta ayak diredi oğlan. 3 gündür canı bunu yapmak istiyordu. Bu istek onu kemiriyordu. Beyni zonkluyor, şurası kulaklarının arkası çatlayacakmış gibi ağrıyordu. Ne yani? Gelip de kömür işçilerinin yerlerinde, yurtlarında rahatsız eden asker domuzlarından da mı çekinecekti? Ormandaki sert konuşmalar, maden ocaklarındaki yakıp yıkma, asıp kesme çığlıkları, 5-6 ölü çocuğun belleğinden silinmemişti. Devrimcilik oynayan bir yumurcak gibi işte şimdi bunları yineliyordu. Daha fazlasını bilmiyordu. Hiç kimse onu kışkırtmamıştı. Tıpkı bir tarladan soğan çalma isteği gibi bu da kendiliğinden uyanıvermişti içinde. Bir çocuğun beyninin derinliklerinde filizlenen bu gizli öldürme tohumundan ürken Etienne, bilinçsiz bir hayvana benzeyen oğlanı bir tekmeyle kovdu. Nöbetçinin boğuk çığlığının Varrox karakolundan işitilmiş olabileceğini düşündükçe soğuk terler döküyor, ay buluttan çıktıkça ocağa doğru bir göz atıyordu. Ama hiçbir şey kıpırdamamıştı. Eğildi, yavaşça buz gibi soğuyan elleri yokladı, kaputun altında artık atmaz olan yüreği dinledi. Bıçağın üzerinde kara harflerle şu yalın ama çapkınca aşk sözcüğünün kazılı bulunduğu kemik sapı görünüyordu yalnızca. Etienne'in gözleri adamın boğazından yüzüne kaydı. Birden küçük askeri tanıdı. Bu bir sabah kendisiyle konuştuğu yeni askere alınmış Acemer Jules'ti. Bu kırmızı çillerle o sapsarı yumuşak yüz karşısında ansızın içini büyük bir acıma kapladı. Bir süre önce gördüğü, ufukta köyünü arayan o durağan bakışlı masmavi gözler fal taşı gibi açılmış göğe bakıyordu. Oralarda, ta oralarda pırıl pırıl göz kamaştırıcı bir güneş altında gördüğü şu Plogov neredeydi acaba? O fırtınalı gecede uzaktan uzağa denizin uğultusu geliyordu. Ta tepelerden geçen rüzgar belki de geniş fundalıkta esmişti. İki kadın. Anayla bacı yele kapılan başlıklarını tutarak ayakta durmuş, aralarındaki onca uzaklığa karşın küçüğün o saatlerde neler yaptığını görebilirlermiş gibi ufka bakıyorlardı. Şimdi artık ömürlerinin sonuna kadar bekleyeceklerdi onu. Zavallı yoksulların varlıklılar uğruna birbirlerini öldürmesi ne iğrenç, ne korkunç bir şeydi. Ama cesedi yok etmek gerekiyordu. Etyen ilkin götürüp kanala atmayı düşündü. Ne var ki orada kesinlikle bulunacağı aklına gelince vazgeçti. O zaman sıkıntısı, kaygısı artık son haddini buldu. Dakikalar geçiyordu. Ne gibi bir karar almalıydı acaba? Birden bir şimşek çaktı kafasında. Cesedi kaldırıp Requalart'a kadar götürebilirse bir daha bulunmamasıcasına onu oraya gömebilirdi. Gel buraya dedi Janlin'e. Çocuk kuşkulanıyor, pek güvenemiyordu. Gelmem, beni dövmek istiyorsun. Hem sonra başka işlerim var, iyi akşamlar. Gerçekten de Varrox'ta yedek kaballama kalaslarının altına düzenlenmiş gizli bir oyukta Bebert ve Lady ile buluşacaktı. Bu seferki büyük bir oyundu. Belçikalı işçiler madene inerken kavga çıkar da adamların kemikleri kırılırsa hemen patırtıya katılabilmek amacıyla geceyi evin dışında geçireceklerdi. Bu da az şey miydi? Bana bak diye üsteledi Etyen. Buraya gel yoksa askerleri çağırırım, gelip kafanı keserler senin. Janlin sonunda karar verip yaklaşırken Etyen cebinden mendilini alıp büktü, kanın akmasına engel olan bıçağı olduğu yerde bırakıp askerin boynunu mendille sıkıca bağladı. Kar eriyordu, yerde ne kan lekesi ne de boğuşmanın ayak izleri vardı. Sen bacaklarından tut. Janlin askerin bacaklarına yapıştı. Etyen de tüfeği sırtına geçirdikten sonra adamı omuzlarından kavradı. Böylece kayaları yuvarlamamaya çalışarak ağır ağır tepeden indiler. Bereket versin ki ay gene buluta girmişti. Ama tam kanal boyunca ilerlerken tüm görkemiyle yeniden pırıl pırıl görünüverdi. Karakoldaki erlerin kendilerini görmeyişi gerçekten bir mucizeydi. Hiç ses çıkarmadan ilerliyor, ceset habire sallanıp yürüyüşlerini aksattığı için 100 metrede bir onu yere bırakmak zorunda kalıyorlardı. Tam Requalart yolunun köşesine dönecekleri sırada işittikleri bir gürültüyle ikisi de buz gibi dona kaldı. Devriye koluna yakalanmamak için kendilerini bir duvarın ardına dar attılar. Daha ileride başka biriyle karşılaştılar ama adam zil zurna sarhoştu. Onlara küfürler yağdırarak uzaklaşıp gitti. Sonunda eski kuyunun başına geldiler. Kanter içinde kalmışlardı. Sinirleri öylesine bozulmuştu ki dişleri takır takır birbirlerine vuruyordu. Etienne'in korktuğu başına gelmişti. Eri daracık havalandırma bacasından geçirmek hiç de kolay iş değildi. Gerçekten de ölesiye korkunç bir iş oldu bu. Önce kendisi ağaç köklerine tutunarak aşağı inip cesedin basamakları kırık iki sahanlığı aşmasına yardım ederken Janlin yukarıda kalıp askeri yavaş yavaş kaydırması gerekti. Bundan sonraki sahanlıklarda da Etienne önden inip cesedi kucaklayarak karşılamak zorunda kaldı. Böylece onu bütün ağırlığıyla tepesinde hissede ede 30 merdiven yani 210 metre indirdi. Tüfek belini oyuyordu. Oğlanın gidip de gıdım gıdım kullandığı, gözünün bebeği gibi esirgediği mumu getirmesine izin vermemişti. Zaten neye yarardı ki? Işık bu daracık bacada işleri daha da güçleştirdi. Gel gelelim soluk soluğa yükleme yerine geldiklerinde küçüğü mum getirmeye gönderdi. Kendisi de zifiri karanlıklar içinde cesedin yanı başına oturdu, yüreği küt küt çarparak beklemeye başladı.